Ayrım 11. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 136. Macarlar eski Türk tarihi üzerinde en çok çalışan ulus galiba. Macarlar eski Türk tarihi üzerine dünyada birincidir. Halasi Kun'un tayini çok yerinde bir tayindi. Osmanlı tarihçisi Dr. Bruce McGowan da Halasi Kun'un öğrencilerinden. Keza Turkish Americana'yı yazan Profesör Goodrich de onun öğrencisi. Görüyorsunuz, Fuat Bey'in teşebbüsüyle ne güzel bir yol açıldı. Siz hangi dersleri veriyorsunuz? Osmanlı tarihi okutuyorum. Halasi Kun'un öğrencileri bana geliyordu. Gidişimin arka planında o vardı. İngiltere ikinci vatanınız gibi. Londra'yı çok sevmiştiniz. Peki Amerika ve New York? New York'ta kalışım Eylül 1953'ten Haziran 1954'e kadar. Ben Kolombiya'ya gitmeden bir sene önce Kolombiya Üniversitesi'nin prezidenti Eisenhower idi. Oradan ABD Cumhurbaşkanı seçilmiş. New York'a gittiğim zaman Eylül ayıydı. Çok sıcaktı. King's Court diye bir otelde kalıyorum. Tesadüf, daha önce Eisenhower orada kalmış. Tabii New York harika bir şehir. İnsanı şaşırtıyor. 100 katlı binalarıyla. Orada ilk defa Coca-Cola ile tanıştım. Gülüyor. Aşağıdan dolaptan buz gibi Coca-Cola'ları alıyorum 3-5 şişe serinlemek için. Kolaya alıştım. Gülüyor. Türklerin haberi yok o zaman koladan. Şimdi bakıyorum Türkiye'de kolasız yemek yenmiyor. Devasa binaların arasındasınız. Kolayı keşfettiniz. Ya yiyecekler? Sevdiniz mi? Kolombiya Üniversitesi New York'ta 116-119. Sokakların arasında. Broadway bugün BM binasına kadar giden büyük cadde, o zaman lükstü. Güzel lokantalar vardı. Dediler ki sahibinin Türkçe konuştuğu bir lokanta var. Oraya gidelim. Gittik. Bu zat Yahudi. Beyoğlu'nda mağazası olan bir adammış. Lokantacılık yapıyor. Güzel Türkçe konuşuyor. Neden gelmiş? Varlık vergisi yüzünden iflas etmiş, buraya gelmiş. Bilhassa Türk talebeler onun lokantasına giderdi. Kebaplar yapıyordu. ABD'de genel olarak ilgimi çeken fazla israftı. Harpten çıkmış ama zengin. Bütün dünyaya mal, oto, para gönderiyor, yardım ediyor. Amerika'nın ne devri diyelim. Şımarıklık? Şımarıklık mı yoksa bolluk mu? 1930'lardaki ekonomik bunalım döneminde Amerika çok yokluk çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra her bakımdan bolluk içinde yüzüyor. Evet, zengin memleket. Her itibarla, binalarıyla, hayat tarzıyla insanı çok etkileyen bir yer New York. İnsanları nasıl buldunuz? İngilizleri sevmiştiniz. Evet, ilk gidişim başka tabii. Sonraları çok Amerikalı tanıdım. İyi insanlar, fakat genellikle her şeyin üstünde menfaatini, daima geleceğini düşünmek zorunda bir tip Amerikalı. Bunu kişisel deneyimlerim gösterdi. Benim Classical Age kitabını Profesör Norman Itzkowitz, ben Princeton'dayken Türkçeden tercüme etti. Kendisine müteşekkirim. Çeviri Londra'da basılacak. Benim tercüme oraya gidip yayınlanmadan önce Itzkowitz'in aynı konuda kitabı çıktı. Benim İngiliz yayıncı dedi ki, bu Amerikan İngilizcesi. Burada gitmez. Bir İngiliz, İngiliz şivesi versin kitabı. Colin Imber adında bir talebe bulduk. O İngiliz İngilizcesi yaptı. Sonuna bir lügatçe koydu. Daha iyi oldu. Kitabım nihayet çıktı. The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600, Londra, Weidenfeld and Nicholson, 1973. İyi karşılandı. 4 kez basıldı şimdiye dek. Bütün Balkan dillerine ve Arapçaya çevrildi. Fakat macerası bitmedi. Onu benimseyen başkaları çıktı. 2002 yılında Profesör Colin Imber, The Ottoman Empire, 1300-1650, New York, 2002 diye bir kitap çıkardı. Kitap ana fasılları ile benim Classical Age'den az farklı. Her insan kendini dünyanın merkezi sayar. Modern insan her şeyi kendi menfaati bakımından düşünür ve kendini haklı sayar. Neyse, bunu söylemeden geçemedim. Modern insandan kastınız Batı insanı mı? Hayır. Türkiye'mizde de bu tip hakim oldu şimdi. Mesela bazıları bakan oluyor. Her şeyden önce bundan kendime en fazla nasıl yarar temin edebilirim diye çalışıyor. Bu kamu işidir. Ben burada 70 milyonun yararını, istikbalini temsil ediyorum. Düşüncesi ikinci planda. Her şeyden önce kendini düşünüyor. Kamuda çalışanların yolsuzluk davaları son yıllarda çorap söküğü gibi. Öğrencilerle ilişkiniz nasıldı? Bir milletin karakteri üzerine birkaç şahsı misal alıp konuşmak hatadır tabii. Bir millet içinde faziletli, kendini başkasının mutluluğuna adamış kimseler de var. Genelleştirmek, Amerikan milleti böyledir, şöyledir demek hatalıdır. Ben öyle Amerikalılar da tanıdım ki, mesela bunlardan birisi dostum, tanınmış dünya tarihçisi Profesör William McNeill, faziletli, kamil bir insandır. Sizin endişelerinizi kendine endişe edinir. Size yardım etmek ister. Böyle insanlar da var Amerikalılar arasında. Ama genel olarak 1968 nesliyle bir nihilizm oluştu. Biliyorsunuz, bu dünyada niçin geldiğimizi bilmemek, bir yokluk duygusu, gününü gün etme felsefesi. Hiçlik. Hiçlik felsefesi. Hocam, genelde Amerikalılar aileye çok düşkün denir. Doğru. Ortalama Amerikalı 19. yüzyıl ailesine çok bağlı, anne babaya saygılı. Neden biliyor musunuz? Amerika nasıl ortaya çıktı biliyor musunuz? Küçücük bir Amerikan tarihi anlatsanız herkes için iyi olur. Olur, derhal. Kuzey Amerikalı nasıl ortaya çıktı? İngiltere'de 1730-60 döneminde din meselesi tartışma konusu. Katoliklik, Protestanlık, Anabaptizm. Bir de Püritanizm diye bir mezhep çıktı. Püritanizm, İncil'in söylediği her şeyi tam manasıyla ayırmadan, çevirmeden takip etmek. Osmanlı'da bunun karşılığı 16. yüzyılda bir Birgivi ekolü diyebilirsiniz. Mesela peygamber namazı toprak üzerinde kılarmış. Halı üzerinde kılmak bidattır diyor. Birgivi o kadar sert. Mehmet Birgivi'nin inanışı katı İslam. İngiliz devleti Püritenleri kanun dışı saydı. Baskı var. Yakalananlar takibata uğruyor. Onlar da Hollanda'ya kaçtılar. Hollanda'da da tutunamadılar. Uzak bir memlekete gidip kendi hayatlarını, kendi dini inançlarını yaşamak için Amerika'yı seçtiler. İlk defa Massachusetts'te Amerika'nın kuzey kısmına, sonra güneye koloni halinde yerleştiler. İlk zamanları çok bağnaz bir din hayatı yaşadılar. Herkesin hal ve hareketi takip ediliyor, cezalandırılıyor. Öyle bir taassup ve baskı. İlk Amerikan kolonisi böyle doğdu. Bugün bu geleneği sürdürenlerden biri de Mormonlar. Evet, dini cemaat geleneği bugün Lake City'de Mormonlarla devam ediyor. Chicago Üniversitesi'nde bulunduğum yıllarda, 1980'lerde Utah'ta, Salt Lake City Üniversitesi beni bir hafta seri konferanslar vermek üzere davet etti. Osmanlı Devleti'nin kısa tarihini anlatacağım. İlginç günler geçirdim orada Mormon toplumu arasında. Utah sıcak, uçsuz bucaksız bir ova. Ortasında bir tuz gölü var. Fakat batısında dağlık kısımda ormanlık kanyonlar, insan etkileyen sıra dışı bir tabiat. Biliyorsunuz İslam'da dört kadın almak mübahtır. İran'da, Tebriz'de bir hoca görmüştüm. Önden gidiyor, arkasında çarşaflı dört kadın koşuyor. Hızlı da yürüyor adam. Kadınlar yetişemiyor çarşaf içinde. Gülüyor. Arkasından koşuyorlar. Salt Lake City'de Mormonlarla da birden fazla zevci olabilir. Çok eşlilik var. Osmanlı tarihi anlatırken bir olayı anlattım. Kraliçe 1. Elizabeth, Osmanlı ile dostluğu takviye için 1599'da 3. Mehmet'e bir elçi gönderir. Elçi ile beraber birçok armağan arasında bir ork var. Orgu çalmak üzere orkçu Thomas Dallam beraber gitmiş. Anılarını bırakmıştır. Dallam, padişahın huzurunda orgunu çalıyor. Padişahın çok hoşuna gidiyor. Sen gideceksin, bunu kim çalacak diyor. Burada kal diyorlar kendisine. Adam panikliyor. Ben orada evliyim, çocuklarım var deyince iç oğlanları, padişah sana dört eş verir diyorlar. Çok bonkörmüş. Evet, Dallam hatıratında yazıyor. Bunu derste anlattım. Osmanlı padişahı için çok normal dört kadın alması. Mormonlar için de öyle. Gülüyor. Ertesi gün derse girdiğimde baktım, salon hınca hınç dolmuş. Herkes beni görmek istiyor. Gülüyor. Amerikalıların aileye bağlılığı buradan geliyor ama artık bozuldu mu diyorsunuz? Şimdi Amerika'da mutaassıp, mazbut cemaatler bu geleneğe bağlı. Genellikle Amerikan ailesi mazbuttur. Çocuklarına düşkündür. Çocuklarının yetişmesi için her şeyi yapar. Bütün bunları hayatımda insanlarla ilişkilerim nasıl oldu, işbirliği yaptığım kimseleri nasıl tanıdığımı göstermek için anlatıyorum. 1954'te TTK yayınlarından Fatih Devri üzerinde Tetkikler ve Vesikalar kitabınız çıktı. Nasıl oluştu bu kitap? 1954 yılının önemini belirtmek isterim. İki eserim çıktı. Biri Fatih Devri, ikinci kitabım Hicri 835 tarihli Sureti Defteri Sancaki Arvanit TTK 1954. Bu iki kitap bütün kariyerim içinde yayınladığım en önemli kitaplardan sayılır. Arvanit'in anlamı nedir? Arvanit Rumca Arnavut. Biz Türkler başlangıçta onu kullanmışız. Sonra Arnavut, Arnavut olmuş. Sureti Defteri Sancaki Arnavit bir tahrir defteri. Bu tahrir defteri arşivimizde 2. Murat devrine ait en eski timar defteridir. Tarihi 1432'dir. Evveliyatı şöyle. İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümü bütün dünyayı ilgilendiriyor. O zaman Menderes hükümeti gelmiş, DP Yunanistan ile iyi ilişkiler sürdürmek istiyor. Yeni hükümet fethi şaşalı bir şekilde kutlamayalım diye bir karar alıyor. Ben daha 1950'den önce Fatih devri üzerine Osmanlı arşivindeki hemen hemen bütün tahrir defterlerini inceledim. Bursa sicillerinde Fatih'in Bursa kadısına gönderdiği 10 kadar fermanı yayımladım. Nerede yayınlandı hocam? TTK dergisi olan Belleten'de. Profesör Babinger bana bir mektup yazdı. Bunlar çok mühim vesikalar diye. O da kitabını yazmakla meşgul. Böylece aramızda bir ilişki kuruldu. Türkiye'de Fatih üzerinde arşivlerde çalışan birisi olarak beni biliyor. 1952'ydi zannederim. Türkiye'ye geldi. Babinger Türkiye'ye ilk kez mi geliyordu? Babinger daha önce Türkiye'ye 1. Dünya Harbi'nde subay olarak gelmiş. Türkçe öğrenmiş. Sonra Türkolojiye kendisini vermiş ve Münih Üniversitesi'nde Türk dili ve Türk kürsüsünü başına geçmiştir. Babinger'i Türkiye'de iyi karşılamadılar. O umuyordu ki Fatih üzerinde bir kitap yazdığı için kendisine Türkler yardım edecek. Bu surette dostluklar kuracak ve güzel bir kitap yazacak. Fakat öyle olmadı. Neden iyi karşılanmadı? Bunun eski bir tarihi var. Babinger'ın Fuat Köprülü'yle arası açıktı. Anadolu'da İslamiyet diye bir makale çıkarmıştı o zamanlar Babinger. Ona karşı Fuat Bey de onun hatalarını düzelten esaslı bir yazı yayımladı ve ikisi arasında bir soğukluk oldu. Fuat Bey tabi o zaman nüfuslu bir zat. Babinger'a pek iltifat göstermediler. Yazdıkları uydurmacadır diye. Mektuplaşmışız. Gelince beni aradı. Ben İstanbul'u gezdiriyorum. Bir keresinde Beyazıt'ta çınar altında kahvede oturuyoruz. 10-15 yaşlarında bir çocuk belirdi. Sağır dilsiz rol yapıyor. Elinde de bir kağıt. Sadaka istiyor. Geldi. Kağıdı Babinger'ın burnuna doğru uzattı. Okusun diye. Babinger sert bir adamdı. Bir bağırdı çocuğa. Çocuk kaçtı tabii. Sonra ayağa kalktı. Polis, polis diye bağırmaya başladı. Bu onun karakterini göstermesi bakımından kayda değer bir hatıra. Türkiye'de kaldığı sürede ilgi görmediğine göre biraz duruktu o zaman. Yani bir, siz ilgileniyorsanız öyle olmalı. Türkiye'den olumsuz duygularla ayrıldı. Yazdığı kitapta görüyoruz. Fatih'i sadist ruh hastası olarak anlatıyor. Kız kardeşi varmış. Edirne'de akıl hastanesine konmuş. Fatih de diyor herhalde ruh hastasıydı. Sadist, öldürmekten zevk alan, yaptığı seferlerde daha çok sarayı için kız ve oğlan toplayan, fakat öbür taraftan kendisini dünya hakimiyetine namzet gören bir hükümdar. Onun Fatih imajı bu. Babinger'ın bizim Türk tarihçilerinden üstünlüğünün İtalyan kaynaklarını kullanmasıdır. Bizim tarihlerimizde çok tafsilat yoktur. Biz yapan bir milletiz fakat yazan bir millet değiliz. Yazmamışız. Belli başlı çağdaş bir tarih olarak sadece Tursun Bey tarihi var. Tursun Bey'in Tarihi Ebu'l-Feth isimli kitabını değerli öğrencim Roats Murphy ile beraber Amerika'da daha iyi bir yazma kullanarak yeniden bastık. Chicago ve Minneapolis Biblioteca Islamica 1978. Roats Murphy'ye eserin bir özetini verdim. İngilizceye tercüme etsin diye. Tercüme etti. Çevirde bazı yanlışlar var. O yüzden bir takım hücumlara maruz kaldım. Siz okumamış mıydınız? Hayır, itimat ettim. Her neyse, Babinger'ın eserinde kronolojik büyük hatalarını buldum. Babinger kaynakları okumamış mı? Tursun'un tarihi ana kaynaktır. Fatih'in Vezir-i Azamı Mahmut Paşa'nın yanında katip. Babinger bu kaynağı kullanmamış. Amerika'da Medieval History dergisi Speculum'da Babinger'ın kitabı üzerine bir eleştiri yayımladım. Özellikle Babinger'ın kronolojisini düzeltmeye çalıştım. Oğlak yayınlarından Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı başlığıyla çevirisi çıktı. Sizin eleştirinizde yer alıyor. Evet, Bebinger'ın kitabı nihayet yakınlarda Türkçe'ye çevrildi. Çeviri sonunda benim eleştiride kondu. Hocam, bu kadar sert birisiyle Bebinger bu makalenizden sonra size çok kızmıştır. Tepkisi ne oldu? Spekulum'da bu tenkit çıktıktan sonra ateş püskürdü bana. Kongrelerde beni soruyormuş, anlatıyorlar bana. İnalcık nerede diye yumruğunu sallıyormuş. Gülüyor. Bebinger'ın İtalyan kaynaklarını kullanması dışında sizce önemi nedir? Evet, birçok hatası var. Yaklaşımı olumsuz fakat İtalyan arşivlerini kullandığı için bizim tarihçilerin bilmediği birçok noktaları aydınlatıyor. Yazıları bu bakımdan önemli. Fatih'in fetihlerinde belli bir planı vardı. Doğu Roma İmparatorluğuna ait bütün ülkeleri kendi hükmü altına almak, Kayseri Rum unvanını aldıktan sonra kendisini Bizans imparatorlarının meşru varisi sayıyor. İtalya'ya geçmek istiyor. Tüm Balkanları hükmü altına almak istiyor. Bebinger'ın yazdığı gibi kız oğlan toplamak için değil. Neyse, Bebinger ile aramız sonunda kötü oldu. Nerede öldü biliyor musunuz? Nerede hocam? Arnavutluk'ta. Oraya çok defa gitti. Arnavutlar sevdiler onu. Arnavutluk'ta bir zamanlar benim de kaldığım bir otelde sabahleyin tıka basa yiyor, gidiyor sahile, denize atlıyor ve orada kalıyor. Abdülhamid'in ölüm raporunu Tarih ve Toplum dergisindeki bir makalede okumuş ve öldüğü akşam yediklerini görünce çok şaşırmıştım. Bir tepsi börek, bir küçük kuzu, tavuk vesaire inanılmaz bir listeydi. Yememiştir, yok canım. Gülüyor. Çok ayrıntılı, dipnotlu bir yazıydı. Doktorunun resmi raporu da vardı. Adettir. Her birinin kenarından almıştır yiyeceklerin. Şimdi konumuza dönersek, Osmanlı ilerlemeleri karşısında Bizans'ta iki grup vardı. Saray münevverler, filozoflar Batı'nın bir Haçlı seferiyle gelip şehri kurtarmasını hatta işgal etmesini istiyordu. Halk Katolik dini gelecek diye istemiyor ve Osmanlı'yı tercih ediyordu. Osmanlılar gelince Ortodoks kilisesini bıraktılar. Peki halk nereden biliyordu Ortodoks'ta Osmanlı'nın yaklaşımını? Şöyle biliyordu. Rumeli fütühatında Osmanlı nereye gitse Ortodoks kilisesini himaye etmiş, topraklarını iade etmiş, eski imtiyazlarını onaylamıştır. Osmanlı bu sayede egemenliğini kolay yaymıştır. Bu bir tarihi olgudur ve akıllıca bir fetih politikasıdır. Övünme konusu değildir. Bugün bazılarının söylediği gibi. Rumeli fütühatı Osmanlıların İstanbul'u fethinden önce tabii. Çok önce, 1352'de başlıyor. 100 sene sonra 1432 Arvanit defterinde metropolitlere Osmanlı devleti timar veriyor. Yani devlet maaşı bağlıyor. Ortodoks halk genellikle Katoliklerden nefret ettiği için birinin hükmü altına gireceksek ne yapalım Osmanlı gelsin diyor. Floransa'da iki kilisenin birliğini kabul etti Patrik ve İmparator 1939'da yani İstanbul'un fethinden 15 yıl önce bu birlik Ayasofya'da hiçbir zaman merasimle teyit edilmedi. Ancak son günlerinde şehir düşecek korkusuyla birlik ayini yapıldı Ayasofya'da. Arvanit defterini yayınladıktan 2 sene sonra Doktor Robert Anhager ile birlikte Kanunname-i Sultani Ber Mücibi Örfi Osmani isminde önemli bir kaynak neşrettik. Bu, Fatih ve II. Beyazıt devrinde devletin ekonomik sosyal faaliyetlerine ait fermanları içermekle. Bu kanunnamede İslam hukuku ile hiç ilgisi olmayan konular ele alınmış, gümrük gibi, vergi toplanması gibi devlet çıkarları yönünden önemli konular çıkarılmış. Buna örfi kanunlar deniyor. Bu yayınımız Rumen Osmanisti Nicoara Baldicheanu ile aramızı açtı. Kanunname Paris'te Bibliothèque Nationale'de keşfedildi. Bunun tam metni faksimile olarak Babinger tarafından yayımlandı. Baldicheanu kimdir? Kendisi Romendir. Fransa'ya sığınmıştır. Eşi Doktor Irene Baldicheanu Steinherr Almandır. Babası Türkiye'de hocalık yapmıştır. Franz Xaver Steinherr mi babası? Aslında Alman hastanesi idari işlerine bakan, liseyi dışarıdan bitirip Bozert'in çağrısıyla Karatepe'nin keşfinde yer alan pek çok dil bilen kişi. Evet, onun kızıdır. İren'in Türkçesi iyi. Paris'te kocasıyla beraber Osmanlı tetkikleri mütehassısı olarak yerleşiyorlar. İkinci Dünya Harbi sonrasında. İkisi de son senelerde Paris'te Centre de Recherche Scientifique'de bir komisyonun başına geçirildiler. Baldicheanu aldı bu kanunnameyi, Fransızca'ya tercüme etti. fakat Osmanlıcası zayıf olduğundan pek çok yanlış yaptı. Bu eserde bizim neşirden hiç bahsetmiyor. Siz önce çıkarmıştınız. Evet, Almanya'da çıkan önemli İslam dergisi benden bir eleştiri istedi. Uzun bir eleştiri verdim. Makalemde evvela Türkçe metni veriyorum. Fransızca tercümesini ve arkasından da doğrusunu. Baldiseano artık benim can düşmanım, Babinger gibi. Gülüyor. Böyle düşman kazanıyorsunuz. Ama Babinger'ın tenkidinde de, Baldiseano'nun tenkidinde de kesinlikle kişisel eleştiri yapmamaya dikkat ettim. O zaman asıl eleştiri değerini yitirirdi. Bilmek başa bela alıyor çoğu zaman. Cahildir falan demiyorum. Sırf maddeler üzerinde eleştirilerim. Nicoara birkaç yıl önce vefat etti. Hanımı Doktor Elizabeth değerli yayınlar yapmıştır. Baldiseanolar İstanbul'da Osmanlı arşivinden binlerce belgenin fotosunu alıp Paris'te kendileri için bir arşiv yaptılar. Kim vermiş biliyor musunuz? Ben arşivin açıklığını daima müdafaa etmiş bir insanım. Fakat bir makalemde de söyledim. Bir seri belge, en blok, toptan verilemez diye. Bir cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı arşivini toptan yok etmek için harekete geçmedik mi? Bursa'daki kadı sicillerini bir imamın kurtardığını, sakladığını söylemiştiniz. Evet, bir aklı kesat işgüzel memur diyor ki, bunları hurda bir kağıt fabrikasına satalım, devlete gelir olur. Ve Bulgaristan'da kağıt fabrikası işleten bir Belçika firması talip oluyor. 4 vagon Osmanlı vesikası Bulgaristan'a gidiyor. Ocaklara atılacak. Bulgarlar akıllı o sırada bunun önemini anlıyorlar. Bizde de nur içinde yatsın, İbrahim Hakkı Konyalı bir gazete makalesinde devleti uyarıyor. İmparatorluğun tapusu Bulgarların elinde. Ateş ocaklarına atılacak diye. Devlet büyükleri tabii bunu hangi memurun yaptığını bilmiyor. Elçiler harekete geçiyor. Bulgarlara notalar veriliyor. Vagonların geri gönderilmesini Bulgarlar erteliyor. Vesikaları seçerek 1 milyon kadar belgeyi alıyor ve gerisini gönderiyorlar. Daha önce gittiğimde 1969'da arşivi görmek istemiştim ama Bulgarlar sokmamıştı beni. Bulgarlar bu arşiv sayesinde Sofya'yı Osmanlı tetkiklerinin merkezi haline getirmek için CİBAL diye bir Uluslararası Osmanlı Arşiv Komitesi kurdular. Fransa'da Uluslararası Arşiv Teşkilatı'na Osmanlı vesika tetkiklerinin merkezi olarak Sofya'yı gösterdiler. Sofya'da seminerler tertip edilmeye başladı. Bu işte Todorov büyük faaliyet göstermiştir. Biz dağıtıyoruz, insanlar neler yapıyor? Paris'te Dünya Arşivleri merkezi başında bir Macar vardır. Bizim hükümete müracaat etmiş. Merkez Sofya'dır. Sizde olan öteki Osmanlı vesikalarını da para ile mikrofilmlerini alalım demiş. Resmen bu müracaat yapıldı. Tasavvur edin. Biz bir imparatorluğun çocuklarıyız, torunlarıyız. Arşivlerine, tarihine sahip olamıyoruz ve Bulgar sahip çıkıyor. Yani bugün en önemli Osmanlı arşivinin merkezi Bulgaristan mı? En önemli diyemeyiz tabii. En önemli arşivler İstanbul'da ve Ankara'da. Milyonlarca belge içeriyor. Bugünkü tahmin 150 milyon belge. Tasnifi hala sürmekte. Sofya'daki arşiv, internasyonel önemli bir arşiv olarak düşünülür. Komünist rejim düştükten sonra dediler ki, İstanbul arşivinden birini gönderin, burada bizim elimizdeki vesikaların bir listesini ona verelim. Necati Aktaş gitti. Aktaş bir liste halinde bu belgeleri tanıttı. Ben doktora merasimi dolayısıyla 2001'de Sofya'ya gittiğimde arşivde çalışanlarla temas ettim. Onlardan biri Profesör Evgeni Radushev, çok anlayışlı davrandı. Dedi ki, bu arşiv aynı zamanda sizindir. Benim Fatih Devri üzerinde tetkikler kitabımı Bulgarca'ya tercüme eden yakın dostumdur. Halen Bilkent Üniversitesi tarih bölümünde bizimle çalışmaktadır. Şimdi yakın bir işbirliği var. Bizden gidenler orada istediği gibi çalışıyor. Radushev iki talebesini Bilkent'e getirdi. Grigor ve Maria şimdi benim talebelerim. İstanbul ve Sofya'daki arşivden çıkardıkları vesikalara göre Filibe ve Akıncılar üzerine tez yapıyorlar. Özetle Bulgarlarla halen verimli işbirliği içindeyiz. Topkapı Sarayı'nın ilk müze müdürü Tahsin Öz'ün anılarından öğrendiğimize göre Cumhuriyet'in ilk yıllarında hazineye gelir elde etmek için sarayda bulunan imparatorluğun neredeyse bütün eşyalarının satış emri veriliyor. Öz, Konya'ya tamire gönderdim diye uzaklaştırıyor vesaire. Tahsin Bey'in gayretiyle eserler kurtuluyor. İhtiyarlığında Tahsin Bey'i tanıdım. Halis bir Osmanlı beyefendisiydi, o kurtardı. Çin'de yapılan son kültür devriminde eski Çin eserlerini imha etmişler biliyor musunuz? Devrimcilik çoğu kez bağnazlar yaratır. Bizim talihsizliğimiz iki bağnaz grubun kavgasından Yani bağnaz İslamcılar yanında bir de bağnaz devrimciler var. Bu ikisinin kavgasından Türkiye daima kaybediyor. 11. ayrımın sonu. Sayfa 148.